Cemil Çiçek de konuşalım istiyoruz. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre Hakan Şükür de telefon hattımızda. Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı. Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Virgül koymanı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Bugün 12 Kasım ve saatler 17.30'u gösteriyor. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Bugüne bakacağız, bugünün tartışmalarına. Gerçekten bütün dikkatler aslında çok fazla televizyonlarda görmeseniz de, haberlerde dinlemeseniz de Silvan üzerinde. Silvan'da 3 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden bugüne 10 gün geçti. 10 gündür insanların sokağa çıkması yasak. İçeride kaç kişinin kaldığı bilinmiyor. Birçok insan oradan kaçmaya çalışıyor. Fırsat bulursa. Çıkanlardan hayatını kaybedenler de var. Sivil ölüm haberleri geliyor. Maalesef şehit haberleri de. Yani bir tarafta Silvan var, bir tarafta şehit haberleri, ağıtlar ve ağlayan anneler. Silvan dışında Kürt güçleri, Iraklı Kürt güçleri bir araya geldiler ve Şengal'e büyük bir operasyon düzenlediler. Kara harekatı düzenlediler Şengal'i ele geçirmek için, IŞİD'den geri alabilmek için. Amerika'da havadan destekliyor. Oradaki operasyonda son durumu bölgeden taze bilgilerle birlikte size aktaracağız. Kürt grupların IŞİD'e yönelik kara harekatı başladı. Peki Türkiye tarafından Cerablus civarına bir kara harekatı olacak mı? İşte buna ilişkin de daha önce Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamaların altyapısı neden kaynaklanıyor? Onu yavaş yavaş anlıyoruz. Bugün Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Servi yazdı. Türkiye Cerablus için kara harekatına dahil olabilir ama dedi, şartları var. O şartlar neler ve uzmanlar kara harekat için ne diyor? Askeri uzmanlar ne diyor? Bunlara bakacağız. Manisa'da kelepçeli kadınlar çok konuşulmuştu. Sonra Manisa Emniyet Müdürü açığa alındı. Başörtülü kadına kelepçe takılması nedeniyle bu hezeyanın oluştuğuna ilişkin genel görüş aynı zamanda tepki de doğurdu. Çünkü benzer davranışlar başka kadınlara da yapıldı. Peki niye bu çifte standart? Konuğumuz olacak, onunla tartışacağız. Türkiye'de çok önemli bir zirve var. İklim zirvesi. Bir tarafta Artvin'de sel felaketi var. İstanbul'daysa iklim zirvesi. Bu iklimin bize yaptıkları, yapacakları neler? Hangi önlemler alınmalı? Uzmanlar oturdular, bunu konuşuyorlar. İklim zirvesinin önemini biz de o zirvede olan isimlerle tartışacağız. Bütün bu başlıklarla RSFM'de Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Vakıf dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Silvan'da iki şehit vardı. Bugün o iki şehidin cenazeleri için törenler düzenlendi. Yine ağlayan anneler vardı. 26 yaşında Arif Demir, polis memuru, Foma'yla görev yaparken roket atarlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Ve bir Teğmen, Altuğ Pek, onun da cenazesi vardı bugün. Onun da arkasından ailesi ağladı. Özellikle kardeşinin gözyaşları o törende bulunanlar için gerçekten zor anlar yaşattı. Arif Demir'in annesinin sözleri de güne damga vurdu. Anneler ağlamayacaktı. Niye ağlıyorlar? Ve artık bu mesele bitsin ve anneler ağlamasın, önlem alınsın, kardeşçe yaşayabiliriz. Evet, bu sözler Arif Demir'in annesinden geldi ve Bu sırada da Silvan'da gerçekten sıkıntılı görüntüler vardı. Orada da sivillerin ölüm haberleri geldi. Aynı zamanda HDP'li milletvekilleri yasak uygulanan 3 mahalleye, 10 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan 3 mahalleye gitmek istediler. Yani bugün Silvan hareketliydi. Silvan'a, Zuhal Tekiner'e bir soralım istiyoruz. Oradaki genel izlenimi ne? Silvan Belediye Başkanı Zuhal Tekiner şu anda hattımızda. Zuhal Hanım merhaba.
Merhabalar.
Sıkıntılı günler tabii 10. gününe girdi. 3 mahalledeki sokağa çıkma yasağı. Bugün HDP'li bir heyet de geldi. Aslında dün 10 milletvekili vardı. Figen Yüksekdağ eş başkan da oradaydı ve polisin de müdahalesi vardı. Neler yaşandı orada? Biraz sizin izlenimlerinizi alabilir miyiz?
Evet, aslında sabırların tükendiği anlar diyebiliriz. Yani 10 gündür yakınlarından, 3 mahalleden haber alamamak tabii ki tansiyonu oldukça yükseltiyor. Üzerine tabii ölüm haberleri, yaşamlarını kaybeden insanların acıları, maalesef az önce dediğimiz anneler ağlamasın ama bugün gerçekten Silvan'da bütün anneler bu hayatını kaybeden gençleri ağladı. Tanıdık, tanımadık, yani gözlemlediğim en çarpıcı olan buydu. Beni de en fazla etkileyen buydu. Bir bütün Silvan'daki anneler özellikle cenazenin önünde durarak gözyaşı döktüler. Ölümlerin olmamasını dilediler. Bu gerginlik ortamının, savaş ortamının aslında bir an önce son bulmasını istediler. Başka bir insanın cenazesini taşımak istemediklerini söylediler. Dediğim gibi...
Siz de oradaydınız. Bugün heyet geldi. Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş başkanı o yasaklı mahallelere girmek istedi sanıyorum. Heyet ve polisin de müdahalesi geldi. O anları bir anlatabilir misiniz bize? Çünkü fotoğraflarda enteresan kareler vardı.
Evet. Çok şiddetli bir müdahale oldu. Yani can güvenliği yok. Gerekçesiyle aslında mahalleye girmemize izin vermediler. Ama tabii dediğim gibi hani insanların ve tabii ki gelen heyetinde dinledikleri vatandaşların öfkeleriyle beraber ve içerideki mahallelerde şu anda bulunan vekillerin durumunu da tam olarak bilememek belli bir gerginlik yarattı ve bizim artık sabrımız yok. Biz artık oraya bir gideceğiz. Orada ne oluyor, ne bitiyor, oradaki insanlarımızın ne durumda olduğunu bir haber alabilmek, bir durumlarını öğrenebilmek açısından evet yola çıktılar. Çok fazla bir mesafede gidilemedi aslında. Önlerini hemen bir toma kesti. Çok diyalog yolu da olmadan direkt tazikli su ve gazla müdahale ettiler. Tabii ön taraflarda olmamızdan kaynaklı Figen Hanım ve diğer vekillerimiz hem gaz bombasına hem de kurşun mermi, plastik mermilere hedef oldu. Hepimiz aslında çeşitli küçük de olsa yaralanmalara sebep oldu. Ciddi bir gaz sıkma durumu oldular. Yani
kaç milletvekili var Zuhal Hanım şu anda Silvan'da?
Şu anda yakın.
Pardon, duyulamadı sesiniz. Biraz tabii iletişim zor oluyor ama kaç milletvekilleriniz?
Evet, 20. Figen Hanım burada. Şu anda zaten hayatını kaybeden gencin cenaze defin işlemleri yapılıyor.
Süleyman Güleç'ten bahsediyoruz değil mi? Hayatını kaybeden genç.
Evet. Şu anda defin işlemleri yapılıyor. Vekillerimiz de eş başkanımız da şu an orada bulunuyorlar. Tabii yani 20'ye yakın milletvekili burada diyebiliriz.
Peki kalacaklar mı onlar bu meseleyi çözünceye
kadar? Bu meseleyi çözülünceye kadar burada kalacaklar. İçeride bulunan 4 vekilin mahalleden sağ salim çıkartana kadar burada kalmaya kararlı olduk.
Peki milletvekilleri, içerideki milletvekilleri çıkmak istiyor, çıkamıyorlar mı?
Yani şimdi çıkamıyorlar, evet çıkamıyorlar. Çünkü hala abluka var, hala içeriye bu mahallelere bir müdahale söz konusu. Hala bir gerginlik ortamı olduğundan kaynaklı onlar çıkamıyorlar şu an orada.
Pekala, kolay gelsin diyoruz. Gerçekten zor durum. Umarım sulh içinde bu mesele çözülür daha fazla can kaybı olmadan.
Evet, bizim de temennimiz tamamen budur. Anneler bir daha ağlamasın, bir daha cenazelerin önünde yürümeyelim ve gerçekten bu gençlik bizim de söyleyeceğimiz bunlar.
Pekala, kolay gelsin. Evet, anneler ağlamasın. Aslında bu söz bugün çok konuşuldu. Saliha Demir, Arif Demir'in annesi, 26 yaşındaydı. Toma aracına düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybetti. Saliha Demir, Arif'in bunu hak etmedi. Daha çok analar ağlar, daha çok canlar yakarsınız. Kardeş kardeş yaşayın işte dedi. Aslında işin tılsımı burada ama maalesef o kardeş kardeş yaşama bir türlü sağlanamıyor. Şimdi Kemal Göktaş attığımızda Cumhuriyet Gazetesi muhabiri sanıyorum. Evet, hatlarda bir sıkıntı var. Saliha Demir'in, Arif Demir'in annesi Saliha Demir'in sesini bir dinleyeceğiz. 26 yaşındaki Arif Demir polis memuru. Cenazesinde annesi bu sözleri sarf etmişti. Bir de kendisinden dinleyelim bakalım.
Yaşayın, kardeş kardeş yaşayın.
Sağ ol, sağ ol. Burası Diyarbakır Orta Yolu'da. Hepimiz kardeşiz. Kardeşiz.
Evet, Silvan'da sokağa çıkma yasağının 10. günü dedik. Birkaç bilgi verelim bunları, bu burayla ilgili. 10. günde Süleyman Güleç isimli bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisi var. Az önce belediye başkanı da söyledi, Zuhal Tekiner. Onun cenaze işlemleri var ve defin işlemleri için milletvekillerinin de orada olduğunu söyleyelim. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ dahil olmak üzere. Bugün oraya giden heyete bir müdahale de gerçekleştirildi ve o müdahale sırasında da Figen Yüksekdağ'ın bir takım fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı ve onları gördük. Hem Sadizlikli Su'dan ıslanmıştı hem de hemen başının kenarından bir gaz fişeğinin geçtiğini gördük. O anlara tanıklık eden gazeteci arkadaşımız Kemal Göktaş da şimdi telefon attığımızda. Kemal, merhaba.
Merhaba.
Silvan'ı konuşuyoruz. Teşekkürler. Şimdi Zuhal Tekiner'le, belediye başkanıyla konuşma fırsatımız oldu. Defin işlemi devam ediyor dedi. Süleyman Güleç'in ve milletvekilleri orada dedi. Çok gergindi. Evet. Çok sert bir müdahale oldu. Yasaklı mahallelere girmek isteyen milletvekillerine. Biz de buradan fotoğrafları gördük. O fotoğraflardan birinde bir gaz kapsülü vardı. Hemen Figen Yüksekdağ'ın başının yanından geçen. Hayli tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldılar anlaşılan.
Yani evet, şaşırtıcı derecede sert bir müdahale oldu. Şunu söyleyebilirim, normalde aralarında milletvekilleri olmasa da yani bir toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak düşünebiliriz bunu. Bir engelleme olabilir çünkü tomalar var, akrepler var, çevik kuvvet var. Dolayısıyla engellemek için yeterli araç var polisin elinde. Ama bunu çok farklı bir yöntemle yaptılar. Bir emniyet amiri yaklaştı milletvekillerine, durdurmak istedi. Tabii durmadılar, devam ettiler. O sırada bir toma ve akrep aracı arka arkaya geldi. Tomadan su sıkıldı. Halk, arkadaki bir kitle vardı yaklaşık 700-800 kişi kadar ve artıyordu o kitle yürüyüş sırasında. Onlar dağıldı ama milletvekilleri yürümeye devam ettiler suya ve gaza rağmen. Tam bir kavşak noktasına, bir caminin önüne gelindiğinde ise hakikaten sert bir müdahale. Orada ilginç olan bazı güvenlik görevlilerin çok agresif tavırlar sergilemesiydi. Bir güvenlik görevlisi, polis olduğunu düşünüyoruz, polislerin içindeydi, gaz bombasını milletvekillerinin bulunduğu grubun hemen arkasındaki dükkanın kepengine sektirerek atıyordu. Yani bu çok tehlikeli bir şeydi. Oradan gruba geldiğinde ölümle bile sonuçlanabilecek bir
ki yaşandı bu vardı. Gezi olayları sırasında.
Evet, yani itiş kakışlar, darplar yaşandı. Milletvekilleri tartaklandı. Yüzlerine doğru biber gazı sıkıldı. Gaz bombası zaten atılıyordu sürekli. Su sıkıldı. Figen Yüksekdağ da bu sırada epey bir hırpalandı, işte ıslandı. Başında önemli bir darbe yok, muhtemelen sıyırdığını düşünüyorum. Yani geldiğini düşünmüyoruz o gaz kapsülünün başına. Ama öyle bir görüntü var, evet, yani gaz kapsülü geldiğine dair. Daha vahimi, bütün bunları olurken Silvan'da halkla devletin bu şekilde karşı karşıya gelmiş olması çok farklı şeyler düşündürtüyor insana. Yani kimle konuşsak Silvan da devleti suçluyor bu konuyla ilgili. Çok ağır iddialar var. Rastgele ateş açıldığına dair mahalleye işte top atışları yapıldığına, camilere bile top atışları yapıldığına dair. Yanı sıra sivil ölümlerden bahsediliyor. Orada öldürülenlerin çatışmaya giren insanlar olmadığını, aralarında hadi diyelim bir ikisinin olsa bile çoğunun sivil olduğunu söylüyorlar. Silvan'da halk hakikaten çok gerilimli ve tansiyon çok yüksek.
Kemal, bir küçücük virgül koyarsan bu anlattıkların gerçekten çok önemli. Halkın tepkisi, o halkın tepkisi mikrofonlarda da var. Bir birlikte bir dinleyelim. Çok kızgınlar aslında. Yani hem bu taraftan çok görünmemesine, bu olayın gündem yaratılmamasına, hem kendilerine yapılan muameleye, hem akrabalarına ulaşamamaya ve oradakilerle ilgili, daha doğrusu silah seslerinin hiç susmamasına, evet, çok kızgınlar. Onu bir dinleyelim. Üzerine bir iki sorum daha olacak sana, müsaade edersen.
İlçeyi terk eden var. Var tabii. Özellikle tabii kendi başına terk edip gidiyor. Evlerini pek fazla götüremiyorlar.
Silahlar kulağımıza, silahla kalkıyoruz, silahla yatıyoruz ya. Silah sesiyle ya. Makineli silahlarla, toplarla, havalarla.
Şu anda Mescit Mahallesi'nin hemen hemen %50'sinin ev yıkılı haldedir. Ve Tekel Mahallesi, bir de bir kısmı Konak Mahallesi, o şekilde. Tabii esnaf durumumuz da çok perişan durumdayız. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Esnaf 20 senede kendine gelemez yani. Kendi başına çoluk çocuğunu almış geçmiyor. Akrabası, yakınları Batman'da, Diyarbakır'da, çevre il ve ilçelerde nerede varsa köylere göç etmişler.
Hayır, gelin. Vallahi gideceğim. Hayır. Vallahi babam orada, ben gideceğim. Hayır. İnan ki gideceğim. Beni öldür hele sen. Kurşunsun bana da bu.
Elektrik yok, hiçbir şey yok. Oraya gidemiyoruz. Akrabalarımız orada, adamlarımız orada. Hepsi de perişan haldeler.
Yiyecekleri de doğru dürüst yok. Vatandaş kendi imkanlarıyla onlara yardım ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani Silvan şu anda durumu iyi değil. Ne olacağı da daha belli.
Evet, Kemal, birlikte dinledik. Bizi dinleyenler de eminim kulak verdiler buna. Zor bir durum aslında baktığında. Babam orada, gideceğim diyor. Gideceğim yani, beni vursanız da gideceğim. Öyle bir merak da var, öyle bir sıkıntı var. Tabii orayı terk edenler de var anladığım kadarıyla. Senin
yani çok hikaye dinledim bugün. Onları yarın Cumhuriyet'te yazıyorum. Bir genç kadın 20 yaşında çocuğu ve 3 yaşında çocuğu ve 5 kardeşiyle birlikte o ölüm koridorlarından geçerek işte keskin nişancıların atışlarına hedef olmamak için korkarak mahalleyi terk ettiklerini, babasının ve annesinin orada kaldığını anlattı mesela. Sonra babası ve annesinin evinin yakınına bir bomba düştüğünü öğrendiklerinde kız tek başına yine o koridorlardan geçerek gidip babasını ve annesini oradan çıkarttığını anlattı. Hakikaten dehşetle dinledim. Dehşet içerisinde kaldık. Çünkü anlatılanlar maalesef medya tarafından yeteri kadar yansıtılmıyor. Buna çok büyük tepki var. Gezi eylemleri nedeniyle ağaçları korumak için Taksim'e inen insanların neden kendileri için de bir şey yapmadıklarını sorguluyorlar. Tabii bu benzetme ne kadar yerinde, ne kadar örtüşüyor bilmiyorum ama işte malum Gezi'de Kürt illerinden herhangi bir gösteri olmamasına yönelik Gezicilerin tepkisi vardı. Şimdi böyle bir karşı tepkiyi ortaya koyuyorlar.
Aslında genelde bizim sorunumuz hep yanlışı yanlışla değerlendirmek olduğu için böyle bir sorunla da karşılaşıyoruz. Ama serzenişi hep duyuyoruz. Yani burada insanlar var, zor durumdalar ve niye buna bir duyarlılık gösterilmiyor diye. Nereye gidecek?
Zaten ben buradaki sorumluyu, ya sözünü kestim ama buradaki sorumlu muhalefet partileri. Yani evet. Ben CHP'yi çok eleştiriyorum bu konuda. Açıklamalar
niye sahip
yapıyorlar.
Çıkmıyorsunuz yani gidip, değil mi? Niye orada olmuyorsunuz?
Ya CHP'nin genel tavrı şöyle oluyor. Bir heyet gönderiyor. O heyet bir rapor yazıyor. Bir ay sonra gazetelerde küçük haberler oluyor. Yani genel başkan düzeyinde, milletvekili düzeyinde hak ihlallerine karşı. Yani başka bir şey değil. Burada tartışacağımız çok mesele var. Yani hendekler var, öz yönetim meselesi var falan.
PKK'nın tavrı var, çatışmayı şehre indirmesi evet. var. Yani
devletin işi ama bir çatışma varsa halkın en az zarar göreceği biçimde bunu yürütmektir.
orada bütün bir ilçe halkını kendisinin karşısına alacak biçimde uygulamalara gitmemektir. Devlet ve halk arasındaki gerilimi, tansiyonu düşürmektir. Ama bugün açıkçası ben orada güvenlik kuvvetlerinin tavrından dehşete düştüm. Yani karşılarındaki aynı ülkenin vatandaşı olan insanlar ve o insanların seçim milletvekilleri gibi davranmadılar maalesef. Yani o sertlik kolay görülür sertlik değil. Çünkü karşısında bir partinin eş genel başkanı var, milletvekilleri var, kurum temsilcileri var. Yani daha sükunetle, daha olgun davranabilirlerdi. Yine izin vermezlerdi elbette. Yani
vermeyecekse yine vermez ama hep bu o tip tartışmalarda gördüğümüz bir husus var. İşte güvenlik büro amiri veya işte emniyet müdür yardımcısıyla milletvekilleri arasında işte girersiniz giremezsiniz olmaz izin vermeyiz veririz ve ondan sonra da bir dağılma olurdu. Ama dün evet. Hakkari'de gördük milletvekillerine yönelik yine HDP'li milletvekillerine yönelik evet. Hem gaz fişeğiyle doğrudan hedef alarak yapılan bir atış var hem de plastik mermilerle bugün de Silvan'da yani güvenlik evet, evet, güçlerinin yani. De çok sert bir yaklaşımı var sanıyorum o da Ankara kaynaklı başka bir şeye. Yani oradan başka bir açıklama
Ankara'dan bu yönde bir talimat gelip gelmediğini bilmiyorum ama Ankara'dan böyle bir talimat gelmez ise bir oradaki Silvan'daki bir polis müdürünün bir polis amirinin milletvekillerine karşı böyle bir şiddet uygulama cüreti göstereceğini hiç düşünmüyorum.
Tam da onun için.
Ama zaten Ankara'dan gelen talimatı abartarak uygulamaya eğilimli bir ruh hali de var. Tabii bunlar hepsi çok şey konuşmak gerekiyor.
Aslında yani, yan tarafını da söyleyelim. Yani bir gün önce de arkadaşlarını cenazesini uğurladılar oradan.
Söylüyor. Bizim arkadaşlarımız şehit oldu diyor burada evet. Mesela tartışırken. Hani milletvekili ile bu karşı karşıya. Bu iş, yani ikisi kıyaslanmayacak şeyler.
Ama bu ortamı orada, yaratmamak zaten değil mi? Ya yani bu ortam yaratıldıktan sonra ucunu tutmak çok zor.
Tamam dedim. Yani mesele bu sorunu böyle bir sorun var. Diyelim ki hendekler kazılıyor, öz yönetim ilan ediliyor. Bu sorunu bu biçimde devlet çözmeye kalkarsa olayları büyütmekten başka bir şey yapmaz. Ülke kaybeder, can kayıpları olur, şehitler olur, insanlar ölür. Yani
peki nerede bitecek gibi görünüyor Kemal? Yani orada şimdi insanlar ayrılıyor anladığımız kadarıyla Silvan'dan özellikle yasaklı mahallelerden mümkün olduğu kadar ve çıkabildikleri kadar.
Dün anons yapmış polis siviller terk etsin diye.
Camilerden anons yapmışlar.
Civarında bir zaten mahalleler boşaltılmış yanlarına hiçbir şey almadan ama evlerini terk etmek istemeyenler kalacak yeri olmayanlar çıkamamışlar. %30 civarında olduğu söyleniyor bunun da. Oradaki amaç polisle çatışanlara lojistik verdiğini düşünüyor polis. Öyle anlıyoruz. Yani o evlerden destek aldıklarını düşündüğü için boşaltıp onlarla
karşı karşıya kalmak istiyor aslında. Evet.
Karşı karşıya kalmak istiyor ama işte orada evini terk etmeyen bazı insanlar var. Evlerini terk edilen insanlar da daha sonra evlerine girip dağıtıldığını polis tarafından dağıtıldığını, ateş altına alındığını falan söylüyorlar.
Aslında biz tabii yasak da bittikten sonra biraz göreceğiz orada manzarayı. Evet, pek evet, iyi bir manzarayla karşılaşmayacağımız da açık.
Yani ben Silvan'da çalışan gazeteci arkadaşlarla baştan beri burada olan işte internet sitelerinde de televizyonlarda çalışan arkadaşlarla konuştum. Gidip görmüşler. Kelimeleri de anlatamıyorlar. Yani zaten çok kötü evet,
iyi bir manzara olmayacak.
Bu mesele nerede bitecek? Vallahi yani yöntem değişmedikçe bitecek gibi görünmüyor. Yani endişe verici olan şey de o. Sokağa çıkma yasakları ilan edilmeye devam ettikçe halkın tepkisi büyüyecek, sivil kayıplar olacak, şehitler olacak. Savaşın kentlere taşınması anlamına geliyor bu. İşte mesela orada HDP önünde biriken halktan insanlarla konuştuğumda sürekli İsrail-Filistin benzetmesi yapıyorlardı. Yani bu tabii buna ne kadar uyar bilemem ama halktaki algının böyle bu düzeye gelmiş olması kötü. Yani sonuçta halkın devletle bu şekilde karşı karşıya geldiği ortamlarda çatışmaların da kolay kolay bitmeyeceğini tarihsel örneklerden biliyoruz.
Hani inşallah bu, burada daha fazla uzamaz. Cizre'de bile sanıyorum 9 günde bu sokağa çıkma yasağı ortadan kalkmıştı. Burada en azından 10. güne geldi. Şu ana evet. kadarki en uzun uygulanan yasak gibi görünüyor.
Yani burada bir vatandaş şöyle demişti. Batı'dan bir ses gelmedikçe biz burada yok olmaya mahkum olacağız diye. Yani orada Silvan'da olan insanlar bizim vatandaşımız. Bu halkın insanları, onların burada hak ihlallerine karşı siyasetin demokratik kanallar çerçevesinde ses yükseltmesi ve bundan sonuç alması çatışmaları geriletecek en büyük şeydir. Siyaset alanı genişlemezse, siyasetle sonuç alınamazsa çatışmalar yükselir. Yani bu çok ezbere bildiğimiz şeyler. Aynen. Ama tam da buraya uyuyor. Yani evet. Meclisin, insan hakları kuruluşlarının, muhalefet partilerinin bu duruma, çünkü sadece Silvan değil, onlar da ilçe sayabiliriz, devam ediyor.
Evet.
Bu durumu bir şekilde artık Türkiye'de gündemleştirmeleri ve bu hak ihlallerine bir yerde dur demeleri gerekiyor.
Çok teşekkürler Kemal Göktaş. Paylaştın bizle izlenimlerini. Kolay gelsin. Evet. Kemal Göktaş Diyarbakır'daydı. Bugün Silvan'a gitti. HDP heyetiyle birlikte izlenimlerini aktardı. HDP'nin milletvekillerine müdahalenin pek rastlanır cinsten olmadığını, çok sert olduğunu söyledi. Çünkü ortamda gergin. Aslında devletle PKK arasında bir bilek güreşi var. Uzaktan görebildiğimiz bu. Öz yönetim ilanları ve asayişle ilgili sorunlar nedeniyle devletin tam gücüyle müdahale ettiği bir durum var. PKK'nın da geri çekilmeye pek niyeti yok. Özellikle çatışmasızlık ilanını ortadan kaldırdıktan sonra. Şimdi yeniden bölgeye gideceğiz ve gazeteci Murat Erker'le konuşacağız. Çünkü o bir televizyon programı için güvenlik güçleriyle birlikte birkaç gündür bölgede. Murat Erker, doğru mu söylüyorum, ifadem yanlışsa sen düzelt lütfen. Hoş geldin. Biz hep olayları diğer taraftan bakıyoruz. Ama aynı zamanda maalesef şehit haberleri de veriyoruz. Orada ruh hali nasıl? Güvenlik kuvvetlerinin ruh hali nasıl? Çünkü her zamankinden çok daha sert müdahale dedi Kemal Göktaş bugün Silvan'da yapılanı HDP'lilere. Senin izlenimini almak isteriz. Önemli çünkü birliktesin birkaç gündür onlarla.
Şimdi söyle, biz 20 gün evvel Silvan'daydık.
Evet.
Silvan, Diyarbakır, Silvan, Sur ve Merkez. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Ve oradaki izlenimlerimizi anlatan iki bölüm programımız zaten yayınlandı.
TRT'de yayınlandı o programlar.
Önce, evet, evet, belgesel niteliğinde. İki gündür de işte Cizre, Şırnak, bu bölgede bulunuyoruz, Silopi.
Aslında üç aşağı beş yukarı atmosfer aynı ama tabii Silvan'da durum biraz daha farklı. Çünkü sokağa çıkma yasağı var ama geceleri herhalde farklı değildir orada da.
Şimdi şöyle, tabii sokağa çıkma yasağının ana nedeni halkın güvenliğiyle ilgili. Burada hani bizim şimdiye kadar müşahede ettiğimiz, bizzat olayların içinde olarak yani Silvan'ın terk edilmiş mahallelerine ya da işte keskin nişancılar tarafından kanat silahı kullanılarak, hedef gözeterek ya da gözetmeden ya da işte ayrıyeten ben Silvan'ın üstüne 2,5 saat helikopterle de uçtum. Silvan şu anda, yani şöyle söyleyeyim ben size, ilçenin %60'ı yaklaşık olarak ana caddeleri, sokakları kazılmış. Kazıntılar 15-20 metre ileride toz toprak şeklinde konulmuş. Önüne kamyon çekilmiş. Yukarıdan görüntülemeyi engellemek için brandayla kaplanmış dikine ve yatay olarak. Ve ciddi terörist faaliyeti olan bu, oradaki halka da çok ciddi, evine gidememe noktasına gelinceye kadar, varıncaya kadar, suların kesilmesine yol açıncaya kadar, çünkü bu hendekleri kazıp sonra da isale hatlarını patlatıp havuzcuklar oluşturuyorlar, hatta büyük havuzlar oluşturuyorlar bazı alanlarda. Yani ciddi bir savaş bölgesi orası ve bizim şimdiye kadar gördüğümüz en önemli konulardan biri güvenlik güçleri, yani buna polis, jandarma, asker de dahil olmak üzere maksimum seviyede halkı teröristlerden ayırmak için gerektiğinde çok risk alarak, çünkü hani yaptıkları her şey ya sosyal medya üzerinden provoke ediliyor ya da işte bir şekilde kendilerinin devlet memuru olması dolayısıyla o kısıtlar kullanılarak kendileri için dezavantajlı bir hal alıyor.
Ama zaten ülkede, ülkede tabii bir tarafta bir terör örgütünden bahsediyoruz, bir tarafta da devletten, yani hukuk
tabii
kurallarıyla.
Tabii terör örgütü şu anda tamamen insanların içine karışmış durumda.
Hukukla yönetilen bir devletten, onun da kuralları var, ona göre müdahale etmek durumunda. Ama tabii ortam o kadar şey ki, sıkıntılı ki, o sokağa çıkma yasağının getirdiği, insanları koruyacağız diye ilan edilen sokağa çıkma yasağının getirdiği tabii dezavantajlar da var halk açısından baktığınızda.
Bakın, ben Silvan'daki olayı net olarak bilmiyorum ama şöyle
genel
şey
olarak
söyleyeyim.
Konuşuyorum.
Genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Burada gözümle müşahede ettiğim bir olaydan bahsediyorum. Bir bölgede çatışma çıkıyor. O bölgede terörist unsurlar orada bulunan halk vasıtasıyla bir kaçış düzenliyorlar. Halkla beraber kaçıyorlar. Maskeli şahıslar ve sokağa çıkıp halkın arasına karıştıktan sonra da o bölgenin bir milletvekilinin arabasıyla kaçırılıyorlar. Şimdi hani bu kadar, bunlar çok aşikar ve görüntülenmesine rağmen müdahaleler olmuyor. Yani ben Silvan'da hani Silvan'da biz Silvan, Sur, Diyarbakır 4 gün geçirdik. Hem havadan hem karadan, hem insanlara dokunarak hem dinleyerek. Yani güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonu tam.
Ama halkın çok isyanı var.
Bakın
Murat,
şu anda şöyle söyleyeyim. Ben
mesela Silvan'dan biz, pardon, az önce
Silvan'la ben biraz evvel görüştüm tekrar. Bakın, Silvan'da şu anda anonslar yapılıyor. Bazı bölgelerde teröristler tespit edilmiş durumda ve bu bölgelerde insanlar zarar görmesin diye insanlara uyarılarak bu bölgeden çıkmaları sağlanıyor. Güvenlik güçleri.
Evet. Telefon hattında bir sıkıntı oldu. Murat Erker'i şimdi tekrar arayacak arkadaşlarımız. O da tabii farklı bir pencereden durumu anlatıyor. Birkaç gündür bölgedeler ve bölgede özellikle güvenlik kuvvetleriyle birlikte onların yaşadıklarını belgesel haline getiriyorlar. O pencereden biraz bakışı anlatıyordu bize. Devam ediyordu. Hat kesildi. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir dakika kadar ayrılıyoruz. Sonra Murat Erker'le devam edeceğiz.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam edecek. Reklam. Posta seri ilanda emlak ilanlarına özel fırsat. Ümraniye, Pendik, Tuzla, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar. İstanbul'un neresinde olursanız olun, 2 yayın sizden, 5 yayın bizden. Üstelik kelimesi sadece 4,5 lira. İlan vermek için telefon numaramız 0212 505 67 77. İstanbul aradığı her şeyi Posta seri ilanda buluyor. Posta, Türkiye'nin en çok okunan gazetesi.
Lüks, spor, binek ve arazi araçların satış ve satış sonrasında kaliteli ve güvenilir hizmet için sizleri Zen Motors'a bekliyoruz. Zen Motors Florya'da. Ayrıntılı bilgi zenmotors.com'da.
Okul öncesinde çocuklarınızın tek sesli değil, çok sesli eğitim almasını istiyorsanız sizleri Ayda Başak Anaokulumuza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için aydabasakanaokulları.com.
Reklam. Gelin, markanızı en hızlı şekilde doğru kitleye ulaştıralım. RSFM reklam kuşaklarında yerinizi almak için bizi arayın. 0212 515 8055. Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Saat 18.03, RSFM'desiniz ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bir numaralı gündem başlığımız Silvan'dı ve genel olarak Güneydoğu'daki çatışmalar, sıkıntılar. Murat Erker, gazeteci arkadaşımız Murat Erker telefon hattımızdaydı. Telefonu düştü, yeniden bağlandık. Bölgedeki genel izlenimini anlatıyor. Çünkü bir 15-20 gündür o bölgede, Cizre'de, Silvan'da, Sur'da, Nusaybin'de ve orada yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını bizimle paylaşıyor. Son geldiğimiz noktada bir soru sormak istemiştim. O arada da kapandı Murat Erker. Silvan'da mesela halka mikrofon uzatılıyor ajanslar tarafından. Halkın da çok ciddi bir tepkisi var artık bu genel güvenlik tedbirlerinden ve akrabalarına ulaşamamaktan, aynı zamanda endişeliler. Yani bir iş yaparken halkın da bu şekilde tedirgin edilmesi ve aynı zamanda devletin karşısında pozisyon almasını sağlamak gibi bir dezavantajı da var bu işin. Özellikle sokağa çıkma yasağının. Cizre'de de gördük bunu çünkü, değil mi?
Bakın şöyle, sokağa çıkma yasağı dediğim gibi oradaki halkın güvenliği için tamamen. Eğer siz sokağa çıkma yasağı sağlamazsanız şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Caddede çoluk çocuk oyun oynarken oradan geçen işte akaryakıt tankerine EYP denen el yapımı patlayıcı, yani çeşitli patlayıcı maddeler kullanılarak uydurulmuş patlayıcılarla sabotajlar yapılıyor. Silvan'da çok fazla miktarda PKK sniper'ı var. Her tarafa ateş ediyorlar. Yani bu insanların zaten bu ortamda, yani bir ilçenin %60'ı kazılmış, şey haline getirilmiş. Hani köstebek yuvasından beter hale getirilmiş. Burada zaten insanların yaşaması mümkün değil. Ben öyle mahallelere girdim ki, bakın, bir binanın çıkıyorsunuz 5. katına, kapılar açık, içeride eşyalar duruyor. Bir insanın mahremi orası, bir insanın evi. Hani giriyorsunuz, karşınızdan size ateş ediliyor. Yani o nasıl yaşasın o insanlar orada? Birinci sınıf inşaatlar, giriyorsunuz duvarlarında roket delikleri.
Şimdi yani, şimdi önümde bir ifade var, yine o bölgeden ajanslara düşen bir halkın ifadesinden geliyor bu. İlk günden beri helikopter uçuyor, şehrin etrafında tanklar var ve Azizoğlu Meydanı civarında sürekli top atışları yapılıyor. Ne ev kalmış geriye, ne sokak, sağlam hiçbir şey kalmamış. Sürekli patlama sesi geliyor. Her bomba ve kurşun sesinden sonra salavat ve kelime-i şehadet getiriyorum diyor. Yani ortamı anlatmak açısından önemli. Tabii ki bir terörle mücadele var ama bu yöntemde konuşuluyor elbette. Peki genel olarak polislerin bakışları nasıl? Yani orada bir, çünkü işte arkadaşları şehit oluyor. Onların bir tahammüllerinde azalma ve halka karşı bakışlarında bir farklılık, bir kızgınlık görebilir mi, izleyebilir mi? Yoksa bakın şöyle profesyonel bir şey olarak işlerini yapabiliyorlar mı?
Yani biz çok, yani epey bir sayıda üst düzeyden alt düzeye kadar birçok emniyet mensubuyla, askerle, jandarmayla bir araya geldik. Bir kere herkes bu terörü, yani görevlerini tam yapmak ve terörle ilgili mücadele etmek konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Moral motivasyonları da gayet iyi. Yani personel olarak da oraya etkili ve yetkili ve bu işi bilen insanlar, çoğu hatta gönüllü olarak Batı'dan gelmişler. Hani burada böyle bir problem var, biz bunun uzmanıyız, biz burada görev yapmamız gerekir diye çoğu gönüllü olarak buraya gelmiş. Burada halkla ilgili de bir problem yok. Özellikle hatta bizim benim gördüğüm şu anda, hani Şırnak'ta, Cizre'de son 2-3 ayda gelen hani müdür seviyesinde, daha üst seviyede personel halkla ilişkisini daha yakınlaştırarak, işte girilmez, buralara girilmez. Çünkü şöyle bir manzara vardı, sonuçta Türkiye'nin 1/6 biri olan bir bölgeye siz giremiyordunuz bazı mahallelere, bazı caddelere ve bunu bir yani terör örgütü bunu bir özerklik alanı, ben burası benim, işte ben burayı şey yaptım, benim çöplüğüm burası, silahlı unsurum da var, ben sizi tanımıyorum şeklinde davranıyor. Yani burada halkın güvenlik güçlerine yardım ettiği kısmı da var. Evet. Ne yaparak, işte ihbarlarla, işte çünkü onlar asıl muzdarip olanlar onlar. Evet. Dolayısıyla
yani sadece şikayet edenler yani, değil, bu işe destek verenler de olduğunu gördüğünü söylüyorsun.
Tabii yani çok fazla miktarda var. Zaten hani işin yavaş yavaş iyice başarılı hale gelmesini, yani terörle mücadele noktasında başarılı. Bir de şöyle bir durum var şimdi, bakın, Cizre, Şırnak, Silopi, Beytüşşebap gibi yerler sonuçta sınır bölgeleri. Hani şimdi burayı kalkıp Diyarbakır'la karşılaştırmak da bazı açılardan yanlış oluyor. Çünkü sonuçta orada Irak, Suriye gibi sınır bölgelerinde başka hareketlilikler var. Uluslararası politik durumlar var. Ya da işte terör örgütünün daha dış versiyonları söz konusu. Yani şu anda terörle mücadele eden unsurlarımız, hani bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri birçok cephede savaşıyorlar. Yani işte
anladım.
Şu anda tamamen bir ortak akılla, ortak koordinasyonla işler yürüyor. Yani askerin, polisin, jandarmanın ya da her türlü emniyet gücünün bir arada çalıştığı, birbirine bilgi aktardığı,
bir organizasyon
şeması paylaştığı
için
bir organizasyon söz konusu. Sonuçta burada devlet artık, hani Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi gücünü net bir şekilde göstermesi gerektiği şekilde göstermeye başladı disiplinli bir şekilde. Bu da başarıya yol açıyor ve dolayısıyla da terör örgütü artık şehrin içinde insanların arasına karışarak kendi halkını kalkan ederek ambulansını işte bir taraf bir hastane mesela Silvan'da hastane problemleri var. Sağlık ocağının bütün arabaları geçen ay yakıldı. İki tane evet. okulun çatısı ateşe verildi. Yani çoluk çocuk Murat, okuyamıyor. Evet. Ben şimdi düşünüyorum kendi çocuklarımı. Ben Diyarbakır'da görev yapan ya da burada doğup büyümüş bir insan olsaydım bu ortamda nasıl çocuk yetiştirecektim ya da büyütecektim?
Zaten şimdi yani, filler tepişir, şimdi, filler tepişir, çimenler ezilir derler ya. Öyle bir durum var ortada.
Ben size başka bir şey daha söyleyeyim.
Biraz ama kısa Murat bitireceğiz artık.
Tabii yavaş. Hemen bitireyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben İstanbul doğumluyum. 50 yıldır orada yaşıyorum. Şimdi İstanbul'da ben Bağdat Caddesi'nde AK-47 ile dolaşsam, gece gelip dozerle caddeyi kassam, gelen belediye dozerine roketle ateş etsem ne yaparlar beni? Yani burada şuna çok dikkat etmek lazım. Güneydoğu'da görev yapan personelle Batı'da görev yapan personelin müdahale ya da terörle mücadele anlamında aynı şekilde davranır hale getirilmesi lazım. Aynı şekilde devlet memuru olan ya da halk olan insanların da hak, hukuk, adalet anlamında hepsinin eşit seviyede muamele göreceği bir sistem içinde hukuktan zaten, faydalanmaları
zaten,
gerekir.
Zaten de sorun burada. Çok teşekkürler katıldığın izlenimlerine bizimle paylaştın. Tabii ki Bağdat Caddesi'nde hendek kazılmasına izin verilmez. Ama Bağdat Caddesi'nin bulunduğu bölgeyi 10 gün sokağa çıkma yasağı ilan edersen de dünyada topa koyarlar Türkiye'yi. O da başka bir şey tabii. Çok teşekkürler katıldığın için. Evet, Murat Erker bölgedeki izlenimlerini de aktardı bize ve devam edeceğiz. Aslında bölgeden çok fazla uzaklaşmayacağız. Çünkü iki haberi peş peşe vereceğiz. Birisi şu, Suriye meselesi aslında. Ortak başlığımız Suriye meselesi ve IŞİD. IŞİD'le mücadele. Kürt gruplar, Iraklı Kürt gruplar bir araya geldiler ve Şengal'de bir harekat başlattılar, kara harekatı. O işin bir kısmı. Uzun zamandır bir hazırlık vardı, o hazırlık devam ediyor. Bir de Türkiye'de acaba Cerablus meselesinde PYD'yi işin içine sokmadan koalisyon güçleriyle bu iş halledilebilir mi diye bir düşünce jimnastiği, beyin jimnastiği yapıldığını görüyoruz. Önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Onun altyapısına ilişkin bilgileri de bugün Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıda görebiliyoruz. Diyor ki Abdülkadir Selvi, aslında Türkiye bir hesap yaptı Cerablus bölgesinde. Hem göçmenleri güvenli bir şekilde orada tutabilmek için hem de IŞİD'den temizleyebilmek için kara harekatında asker verebileceği üzerinde bir uzlaşma var içeride. Ancak bunu tek başına yapmayacak, koalisyon eğer oraya destek verirse, yani Amerikan askerleri de gelirse Türkiye karadan o bölgeye girebilir. Havadan hazırlıklarsa son aşamaya geldi diyor. Ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın İncirli'ye ilişkin teftişini de bunun önemli bir göstergesi olarak söylüyor. Amerikalıların da gelişmiş bazı uçaklarını İncirli'ye getirmelerini yeni bir işaret olarak ortaya koyuyor. Peki bu mesele bu kadar basit mi? Özellikle kara harekatı, çünkü buna karşı çıkan isimler de var. Kara harekatı olmadan IŞİD'den o bölge temizlenemez diyen uzmanlar da var. Onlardan birisi de Armağan Kuloğlu. Ama bakalım onu Türkiye mi yapmalı? Onu bir konuşalım istedik. Emekli Tuğgeneral Armağan Kuloğlu'yla. Merhabalar komutanım, hoş geldiniz.
İyi akşamlar efendim.
Teşekkür ederiz. Şimdi bugün biraz daha netleşmiş gibi görüyorum ben. Dün biraz daha üzerinde çok konuşuluyordu ama detayları çok belli değildi. Bugün özellikle hükümete yakın bir takım gazetelerde çıkan haberlerden Türkiye'de bir zihinsel altyapı oluştuğunu görüyoruz ve bir hazırlık aşamasında olduğunu görüyoruz. Neyin? Cerablus meselesinin. PYD'nin oraya girmesini istemiyor Türkiye. Burası net. Peki bu şartlar altında nasıl orası IŞİD'den temizlenecek? İşte Araplar, Türkmenler ve başka gruplarla temizlenebilir mi? Öyle bir organizasyonda çok kolay olmadığı görülüyor. Peki Türkiye karadan bu işe girer mi? Girelim diyor Türkiye. Yani yeni bir şey bu. Ama Amerika'da girerse bu işin içinde olurum diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Bu organizasyon Türkiye'ye ne getirir, ne götürür? Askeri olarak sizden bir analiz rica ederim.
Şimdi efendim oraya kara harekatının yapılmasının 3 tane maksadı var. Bunlardan bir tanesi IŞİD'in sınırımıza dayanmış olan tehdidini bertaraf etmek. İkincisi, uzun zamandan beri PYD'nin Fırat'ın batısına geçmek suretiyle Afşin bölgesiyle Tel Abyad bölgesini birleştirmek suretiyle kuzeydeki Kürt koridorunu bütünleştirmek ve dolayısıyla Suriye'nin yeni yapılanmasında oradaki bir kantonel bölgeleri birleştirmek ve entegre etmek suretiyle bir özerk bölge en azından şimdilik oluşturmak. Bunu tabii Türkiye bir tehdit olarak gördüğü için buna da engel olmak istiyor. O maksatla o bölgeye girerek PYD'nin o bölgede birleşme harekatını yapmasına engel olmak ve o bölgede bir kontrol sağlamak maksadıyla bu harekatı da icra edilmesi üzerinde duruyor. Üçüncü maksat da mülteci akınlarını önlemek suretiyle mültecileri o bölgede bulundurmak ve yaşam şartlarını o bölgede iyileştirmek ve güvenli tutmak suretiyle bir güvenli bölge ihtas ederek o bölgede mültecileri bulundurmak ve hatta mümkünse Türkiye'deki mültecilerden önemli bir kısmını da oraya aktarmak suretiyle o bölgede istihdam edilmesini ve iskan edilmesini sağlamak. Bunları tabii yapabilmek için sadece hava harekatı yetmiyor. Çünkü hava harekatını destekleyecek olan, hava harekatı kimi destekleyecek? Uzun zamandan beri ifade edilen Özgür Suriye Ordusu'ndan orada kalan unsurlar, Araplar ve Kürtlerden oluşan bir kara unsurunu destekleyecek hava harekatı. Bunun için F-15'ler geldi talep üzerine. A-10 uçakları var, alçak irtifada kara desteğini sağlayacak cinsten Amerika'dan getirilen uçaklar var. Türkiye'de F-16 uçaklarıyla da buna destek verecek. Ama bu kara harekatı içerisinde Kürtlerin bulunması Türkiye'nin işine gelmiyor. Çünkü Kürtler bu işin içine girdiği zaman o bölgede kalıcı olabilirler kara harekatı neticesinde. Bunun için mutlaka zaten onların da çok başarılı olması da mümkün değil. IŞİD öyle çok kolay bir lokma olarak değil, olsaydı bugüne kadar zaten bu kadar hava desteği ve orada bulunanlar vasıtasıyla bu iş halledilirdi. Onun için dışarıdan bir güce ihtiyaç var.
Ama belli bölgelerde gücü çıkarttılar.
Efendim?
Belli bölgelerden çıkarttılar IŞİD'i.
Belli bölgelerden çıkarttılar ama o bölge biraz daha güçlü tutuluyor. Güçlü tutuluyor. Onun için oradan bu
Aziz ve Cerablus için söylüyorsunuz.
Evet, Aziz ve Cerablus için. Cerablus. O bölgeden çıkartması mümkün değil. Onun için Türkiye bir kara harekatına elzem olduğunu uzun zamandan beri ifade ediyor ve hatta oranın bir güvenli bölge olarak ilan edilerek o bölgede kontrolün sürekli sağlanması üzerinde duruyor. Şimdi kara harekatını Türkiye'nin doğrudan kendisinin yapması ve hiç kimseye ele mutabakat sağlamadan yapması mümkün değil. Onun için koalisyon güçleriyle işbirliği yapması gerekiyor. Koalisyon güçlerinin başında da Amerika Birleşik Devletleri giriyor. Bunu yapalım ama beraber yapalım diyor. Şimdi burada başka bir faktör daha var. Rusya faktörü.
Evet, o da bölgede.
Evet, şimdi Suriye'deki kontrolün sağlanması ve Kürtlere yardım için Amerika Birleşik Devletleri burada çok önemli bir destekte bulunuyor. Her ne kadar PYD'ye bundan sonra silah yardımı yapmayacağım vesaire dese de pek bunun inandırıcı olduğunu kabul etmek mümkün değil. Bugüne kadar yaptığı da zaten yeterli olur. Rusya da Amerika'nın bu bölgede tek başına kontrolü sağlamasını istemediğinden bölgeye gelmiş ve müdahale etmiş durumda çeşitli yerleriyle, çeşitli şekilleriyle. Kürtleri de Amerika Birleşik Devletleri tutarak oradaki koridorun Kürtler tarafından kontrol altına alınan bir bölge olarak olmasını arzu ederken Rusya da Kürtleri kendi tarafına çekmek için ben de seni desteklerim diye PYD'ye destek vermeye çalışıyor. Yani Türkiye bu PYD konusu oldukça kritik. Onun için bu bölgede bir kara harekatı yapılabilmesi için hem koalisyon güçlerinin bu işe evet demesi lazım, hem katkıda bulunması lazım. Bu katkının içerisinde Türkiye'nin de bulunması lazım ve Rusya'nın da orada bir kara harekatı yapılmasına ikna edilmesi lazım. Yani burada bir mutlaka bir mutabakatın sağlanması
çok
lazım.
Çok bilinmeyenli bir denklem gibi aslında. Çok zor evet, da yani bir şeyden bahsediyoruz.
Evet, bu mutabakatı sağlamadan bir kara harekatı olmaz. Ne zaman olur?
Sağlanabilir mi yani böyle bir şey?
Yani şöyle bir doğrudan bir kara harekatı olabilir. Türkiye'ye müteveccih doğrudan bir tehdit olur ve bir saldırıyla karşılaşırsa Türkiye kendini korumak ve bu korumayı da sınır ötesine aktararak sıcak takibi oluşturmak için bir kara harekatında bulunabilir.
Bunu zaten ilan etti değil mi?
Etti. Zaten Fırat'ın batısına geçen unsurları da müdahale etmek suretiyle bunu da ispatlamış oldu ve kararlılığını gösterdi. Böyle bir durum olmadığı müddetçe yapılacak karar harekatının mutabakat sağlanmadan yapılmasının mümkün olamayacağını değerlendiriyorum. Ve bu mutabakatın da oldukça zor olacağını düşünüyorum ve netice itibariyle yine o bölgede bulunan yerli unsurların kara gücüne dayanıp hava desteğini çok arttırmak suretiyle F-16'lar, F-15'ler ve yeni getirilen A-10 alçak irtifa destek uçakları ile
silahlı insansız hava araçları da var.
Çok fazla yoğun bir hava desteğiyle ve hatta gerekiyorsa Doğu Akdeniz'de bulunan donanma vasıtasıyla, Amerikan donanmasıyla füzeleri de kullanmak suretiyle bütün orada ateş gücünü en yüksek derecede tutup kara harekatında vazife yapacak olan kara unsurlarının zayıf da olsa o bölgede kontrol sağlamasına imkan yaratacak şekilde bir harekat planlanması mümkündür diye düşünüyorum.
Yoksa ama orada dışında, orada yine evet. bu kadar ağır bir havadan operasyon yapılsa bile karadan bir unsura yine de ihtiyaç yok mu şu an
i̇şte görünebilir? Karadan unsuru dediğim gibi o bölgede bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun kalan unsurları.
Çok yani orada çok yetersiz evet. olduğuna ilişkin bilgi
var. Araplar bekliyor. İşte ancak yeterli olabilecek duruma getirmek için ateş desteğinin çok yüksek tutulması olursa gerekebilir. Olursa diyorsunuz
teknik olarak.
Evet, onundan belki bu açık kapatılmak suretiyle daha zayıf kara gücüyle bir kontrol sağlama cihetine gidilebilir. Aksi takdirde oradaki kara harekatının Türkiye'nin de girebileceği, iştirak edebileceği bir kara harekatının olması için hem koalisyon güçlerinin bu işe evet demesi lazım, katkıda bulunması lazım, hem de Rusya ile mutabakat sağlanması lazım.
O mutabakat sağlansa bile tehlikeli bir şey değil mi komutanım bu?
Tabii zaten her harekat tehlikelidir ve özellikle böyle
yani,
başı
zaman
sonu belli olmayan
evet, onu
terör örgütlerine karşı yapılan harekatlar her zaman için sonuç vermeyebilir veya verse dahi daha sonra çok değişik şekilde karşınıza çıkabilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdi, her türlü desteği verdi, her türlü harekatı icra etti ama kendini zor sıyırdı, zor kurtardı. Afganistan'dan da öyle. Onun için bu tip harekatlarda sonucunu almak ve devamını getirmek ve tamamen terör örgütlerini kara harekatıyla yok etmek oldukça zor. Buralarda belki özel kuvvetler kullanılabilir, komando birlikleri kullanılabilir ve nokta operasyonları icra edilebilir. Ama kara kuvvetlerin oraya doğrudan girmesi ve bir kara harekatta bulunmasının başlangıçta bir başarı olarak görülebilir. Ancak sonradan bir takım terör olaylarıyla, saldırılarla, sabotajlarla karşılaşılma ihtimali de yüksek olur.
Son soru, askeri politik olarak baktığınızda tecrübenize de dayanarak değer mi?
Değmesi eğer politik ve diplomatik olarak kuzeydeki koridorun birleşmesini engelleyebiliyorsanız, o zaman IŞİD'in de Türkiye'ye karşı doğrudan bir tehdidi oradan biraz zor olacağına göre bu şekliyle muhafaza edilmesi mümkündür. Değer mi değmez mi konusu ama tehdit büyürse ve doğrudan bir tecavüz durumuna dönüşebilecek duruma gelir ve Kürt koridorunun oluşumu artık kaçınılmaz duruma gelirse o zaman değer.
Kürt koridoru niye bu kadar hayati öneme sahip?
Hayati öneme sahip olması sebebi Kürt koridorunun oluşması, oradaki entegrasyonun sağlanması ve Suriye'nin kuzeyinde önce özerk, sonra federasyon, sonra da bir Kürt devletinin kurulması demektir.
Irak'ın kuzeyiyle de birleşmesi Irak'ın ve Türkiye'yle var, de birleşmesi
Suriye'nin
endişesi
var.
Mi bu?
Türkiye'nin içerisinde de çözüm sürecine yeniden başlayın diye Amerika'nın baskısı, Avrupa Birliği'nin baskısı halen devam ediyor. Bir demokratik özellik adı altında değişik bir şekliyle bir özellik konusunu ortaya çıkartmak istiyorlar. Bu bölgedeki entegrasyon orada bir Büyük Kürdistan'ın önemli bir parçasını İran'a sonraya bırakıyorlar. Ortaya çıkarır ki o da Türkiye için tehdittir.
Yani bölünme tehdidi
midir? Değer
mi
değmez mi konusu bununla bağdaştırılması
lazım. Geldik Cerablus'ta eğer PYD etkin olursa Türkiye'nin bölünmesi gündeme gelebilir.
Evet,
bir
onun
şey
bir
var,
vasıtası yani. Olur. O vasıtayı mutlaka ortadan kaldırmamız gerekir. Buna imkan tanımamamız gerekir.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Armağan Kuloğlu. Tecrübelerinizi bizimle paylaştınız.
İyi akşamlar diliyorum.
Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu. Bu Cerablus meselesi gerçekten kritik. Devletin genel olarak bir bakışı var buraya. Ve PYD yani Suriye'deki Kürtler bu işe bulaşmamalı diyor. Kim diyor? hükümet diyor, devlet diyor, cumhurbaşkanı diyor, genelkurmay başkanlığı, MGK, herkes aynı konuda ittifak yapmış gibi görünüyor. Açıklamalar tek elden yapılmış gibi. Peki neden? İşte onu da Armağan Kuloğlu söyledi. Eğer orada Cerablus'ta alınırsa Kürt koridoru gerçekleşmiş olur. Önce özerklik, sonra bağımsızlık, sonra Irak'ın kuzeyiyle birleşme ve Türkiye ile birleşme bir Kürdistan oluşumuna meydan verir ve bu da sonrasında Türkiye'nin bölünmesini getirir diyor. Onun için Türkiye açısından hayati öneme sahiptir diyor. Tabii orada anlayamadığım bir şey var. Cerablus'u almadılarsa diğer taraftaki o birlik bile aynı şeyi getirmez mi? Aynı tehlikeyi oluşturmaz mı? Ve üstelik Türkiye'de yaşayanlar memnunsa niye başka bir devlet kurmak istesinler gibi sorular da ortada.
Sivil kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı'yla bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Cerablus'a Türkiye askeri, karadan bir askeri operasyon düzenler mi? Karadan bir harekat yapar mı? Önemli bir soru bu. Bu soruya yanıt aradık. Abdülkadir Servi'nin yazdığı yazı da vardı. Bunun için hazırlıklar yapılıyor Türkiye'de. Havadan ortak operasyon yapılacak. Karadan da eğer Amerika Birleşik Devletleri bu işin içine girerse Türkiye'de girecek dedi. Ve buna ilişkin Armağan Kuloğlu'nun açıklamalarını sizlere aktardık. Ama IŞİD'le mücadele sadece bu tarafta yapılmıyor. Irak'ın diğer tarafında da bir mücadele var. Orada Kürtler var. Kürt güçleri bir araya geldiler ve Şengal'e bir harekat düzenlediler. Uzun zamandır hazırlıkları yapılıyordu bu harekatın. IŞİD'in Rakka-Musul hattını kesebilmek için önemli, kritik bir bölge burası. O kritik bölgeye düzenlenen harekatta Şengal'in ele geçirdiğine ilişkin bilgiler de geliyor ve bu meseleyi de İMC TV'nin koordinatörü Eyüp Burç'la birlikte konuşalım istiyorum. Gelen haberlerle birlikte. Eyüp Burç, merhabalar.
Merhaba Yavuz Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bir tarafından işte Cerablus'a Türkiye'den yapılması muhtemel harekat üzerine beyin fırtınaları gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da tabii Irak kesiminde Kürt güçlerin bir araya gelerek Şengal'e düzenledikleri harekat. Bu harekatın kritik bir şeyi var aslında, amacı var. Rakka ve Musul hattını kesebilmek anladığımız kadarıyla işinin, doğru mudur?
Doğrudur. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu stratejik bir hamle gibi geliyor bana. Ve bunu tabii ki karada Kürt güçleri yapıyor. Ama hava destekli tabii. Havada koalisyon güçlerinin desteğiyle yapılan bir şey. Ben bunun bir koalisyon planlaması olduğunu düşünüyorum. Koalisyon güçlerinin planlaması olduğunu düşünüyorum.
Aslında adım zaten... adım gidiyor gibi değil mi? O Musul-Rakka arasında Şengal'le birlikte o iletişimi kesmek, bir tarafta Cerablus'la ilgili Türkiye'de hazırlıkları yürütmek ve
işte bunlar ne kadar bir arada olduğunu bir arada düşünerek yani hesaplamak lazım. Çünkü Şengal çok stratejik bir yer. Yani topografik olarak da jeostratejik anlamda, bu anlamda çok önemli. Yani Güneybatı Kürdistan dediğim Suriye ve Irak Kürdistanı'nın tam ortasında duran aslında bir alan. Bunun yanında Rakka-Musul hattının ortasında duruyor. Ve IŞİD için de çok önemli iki merkez. Biri kendileri için ilan ettikleri İslam Devleti'nin başkenti Rakka. Diğeri de zaten Irak'ın kadim şehri, büyük stratejik öneme sahip Musul. Bu ikisine de zaten Musul'a egemen olarak Rakka'yı ele geçirdiler diyorsunuz. Dolayısıyla bu iki şehir arasında, bu önemli iki stratejik nokta arasında bu ilişkiyi, bu bağlantıyı kesmek olarak görülüyor. Ben bu hamlenin arkasında Musul'a yöneleceklerini düşünüyorum. Yani öyle bir şey seziyorum daha doğrusu gelişmelere baktığında. Evet. Bir diğer taraftan da zaten Rakka'ya yönelik de bu bağlantı kesilmesi durumunda Rakka'ya yönelik de hazırlıklar var biliyorsunuz. Haseka'da Suriye Demokratik Güçleri adı altında yeni bir güç oluşturuldu ve onlar bu güçle aslında Rakka, Suriye Haseka çevresinde IŞİD'in elinde bulunan bölgelere zaten günlük bir saldırı ve şey var, temizleme operasyonu var öyle diyelim. Oradan da biliyorsunuz Raqqa'ya doğru bir yol alma çabası var. Bu bağlantı yani Şengal'da hamlesinin hem Haseki merkezli Suriye Güç, Demokratik Suriye Güç Birliği'nin de önünü açacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da Musul'a yönelik, Irak tarafından da Musul'a yönelik bir ön açıcı hamle olduğunu düşünüyorum Musul'u kurtarmaya yönelik. Tabii
kim yapıyor bu karadan harekatı sorusu da var gündemde. Şimdi Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeler herhalde başı çekiyorlar. Büyük grup o, değil mi?
Yani resmiyete zaten Kürdistan bölgesine bağlı peşmerge güçleridir bunlar. Ama bildiğim kadarıyla, bildiğim bilgiler doğrultusunda söyleyeyim. Orada zaten de facto olarak bulunan ezidilerin, hani 3 Ağustos'ta IŞİD'in ezidilere yönelik Şengal'ı düşürdükten sonra büyük katliam girişimini önlemeye çalışan ve hatta büyük ölçüde önleyen YPG güçleri var. Yani Suriye Kürdistan'ındaki Kürt silahlı güçleri oraya biliyorsunuz bir ekip gönderdi. Yani bir birim gönderdiler. Bir de HPG, yani PKK'ya bağlı askeri güçler de oraya. Zaten hem Şengal'e hem Mahmur'a, daha önce Mahmur'a da aynı zamanda saldırmıştı. Bir de Kerkük'e yönelik tehditleri vardı. Biliyorsunuz saldırıları vardı. Oraya da HPG güçleri gönderilmişti. Oraya giden HPG güçleri biliyorsunuz bir koridor da açtı. Yani on binlerce ezidi Kürt'ün IŞİD'in katliamından kurtarılmasına yol açan insani bir yol açtılar, koridor açtılar ve orada kaldılar. Yani de facto olarak orada kaldılar. Şimdi orada hem YPG'den kalan, yani orada gidip kurtarmaya çalışan YPG'den kalan, hem de HPG'den kalan güçler var. Bir de bu süreç içerisinde ezidilerden oluşturulmuş hep YBJ diye, yani Yekitin Dekhodana Şengal ya da Türkçesiyle Şengal
Direniş Birlikleri.
Birlikleri de orada örgütlendi. Bir de aynı zamanda YPJ şey var, Şengal var. Yani Şengal kadın ezdilerden oluşmuş kadın birliği var. Bunlar da zaten de facto olarak ve aylardır aslında ortak bir mücadele planlaması içerisinde olmak istiyorlardı. Bir türlü PKK ile KDP arasındaki alan hakimiyetleri ya da geleceğe dair güç prognozlarında bu gerçekleşmiyordu. Sanıyorum de facto olarak aralarında bir koordinasyon var ama resmi bir koordinasyon direkt peşmerge güçleriyle koalisyon güçleri arasında görülüyor.
Amerika ile koalisyon güçleri arasında. Amerika ile peşmerge arasında.
Güçleriyle peşmerge arasında. Ama yani orada önemli bir güç daha var. O güç de dediğim gibi oradalar. Bu büyük güçlerin bu saldırısı bir koordinasyon olmadan da olamayacak ortada. Yani de facto bir koordinasyon olduğunu tahmin ediyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eyüp Burç'la konuştuk. İMC Televizyonu'nun koordinatörüydü.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
Şengal kritik bir bölge. Musul'la Raqqa arasında, Musul'la Raqqa arasında bir kritik bölge. O iletişimi kesecek Musul ve Raqqa. IŞİD için iki önemli kritik nokta biliyorsunuz. Büyük kent kontrol altında tuttukları Suriye'deki merkezi Raqqa, Irak'taki merkezi Musul. O iki kent arasındaki iletişimi kesecek bir bölge Şengal ve Şengal'e yönelik Kürt güçlerinden oluşan, ki bize Eyüp Burç bunun içinde PKK'nın da olduğunu söyledi. Uluslararası haber ajansları da PKK'nın bu güçlerin içinde yer aldığını söyledi. Kürt güçleri karadan, Amerika Birleşik Devletleri havadan bu Şengal harekatını yürütüyorlar ve şu ana kadar ciddi bir ilerleme sağlandığına ilişkin de bilgiler geliyor.
Bağdat dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Silvan dedik. Suriye'ye Türkiye'nin kara harekatı olur mu? Olursa bunun riskleri nelerdir? Olmazsa nelerdir? Bunlardan bahsettik. Üzerine Suriye'de şu anda Rakka ve Musul arasındaki o kritik bölgeye Kürt güçlerinin yaptığı operasyonu ve detaylarını sizlere aktardık. Geldik Türkiye'ye, Türkiye'nin içine. Silvan'dan sonra bu sefer biraz batıya gideceğiz tekrar ve Manisa'ya. Manisa'daki bir fotoğraf karesi aslında iki gündür Türkiye'nin tartıştığı bir konu haline geldi. Manisa'da bir cemaat operasyonu yapılıyor. O operasyon kapsamında kadınlı erkekli bir grup için gözaltı kararı var. Gözaltı kararı uygulanıyor. Evlerine gidiliyor ve gözaltına alınırken zanlılara kelepçe takılıyor. İçlerinde genç kadınlar da var. Yaşını almış kadınlar da var, erkekler de var. Ama kadınlara, özellikle başörtülü kadınlara kelepçe takılması sosyal medyada büyük olay oldu. Cemaat bunu çok eleştirdi. Sadece cemaat değil, birçok kesimden ciddi eleştiriler geldi. En azından özensiz olduğuna ilişkin yapılan operasyonun ve bu özensiz operasyon eleştirileri sonrasında başbakan bu operasyonun incelenmesi talimatını verdi. Önce inceleme başlatıldı başbakanın talimatıyla ve ondan sonra jet hızıyla Manisa Emniyet Müdürü'ne görevden el çektirildi. Ve İçişleri Bakanı bugün bir açıklama yaptı. El çektirilmesinin nedeni sürdürülen incelemenin daha rasyonel bir biçimde yapılabilmesi için dedi. Ama benzeri çok fazla yok tabii bizde. Birçok şikayetler var, birçok sorunlar var. O sorunlarla ilgili yapılan incelemelerde ya da soruşturmalarda pek kamu görevlilerine el çektirilmez. Yani Türkiye'nin alıştığı bir sistem değil. Ama bu eleştiriler hükümete de ağır geldi anlaşılan. Dikkat çekici bir ayrıntıyı aktarayım. Bugün hükümete yakın gazetelerin birisinde emniyet müdürüne el çektirme işleminin Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapıldığına ilişkin bir bilgi var. Bu da gün boyunca yalanlanmadı. Yani başbakan inceleme açılması yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı doğrudan emniyet müdürünün görevden alınmasını istedi. Bu işin bir tarafı, ama bir başka tarafı daha var. Türkiye'de bir hukuksuzluk varsa bu başı örtülü kadına mı yapılıyor, başı açık kadına mı yapılıyor, yoksa erkeğe mi yapılıyor, gence mi yapılıyor, yaşlıya mı yapılıyor diye bakılır mı? Eğer bir zanlı doğrudan suçlu ilan edilmeyecekse ona kelepçe takılır mı? Hangi alanlarda nasıl kelepçe takılacağı zaten belli değil mi? İşte bütün bunlar da tartışmaların bir başka boyutuydu. Bu meseleleri bir konuşalım istedik. Kiminle? Aynı zamanda AK Parti'nin kurucusu olan Fatma Bostan Ünsal'la. Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal. Siyaset bilimci aynı zamanda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi Manisa'dan yola çıktık ama Türkiye'de aslında biz kuralları, yasaları ve adamına göre muameleyi tartışıyoruz anladığım kadarıyla. Ne dersiniz?
Sadece adamına göre muamele değil, her zaman için çok aşırı baskıyı artırma yönünde. Bu her dönemde böyle olmuştur. Başörtüsüne yönelik kısıtlamalar da öyle. Yani sadece derslikte kısıtlama olduğu zaman bile bu laboratuvarlara veya hatta kampüse işlemiştir. Yani genel olarak her zaman için baskıyı genişletme yönünde eğilimiz.
Bir yasak nüve verdiği zaman o baskı, o yasak başka yerlere doğru yayılıyor.
Evet, maalesef. Burada da öyle. Yani zaten tutukluluk bile çok istisnai olması gerekirken Türkiye'de çok yaygın. Çünkü beraati zimmet asıldır diyoruz. Yani masumiyet asıldır. Buradaki arkadaş, Manisa'daki arkadaşlarımız için de veya bir başka eylemde olabilir. Yani çünkü toplanma özgürlüğü, eylem dediği zaman toplumumuzda hep böyle yanlış bir ifade oluyor. Toplanma özgürlüğü temel haklardandır.
Protesto edebilir insanlar bir şey.
Evet, tabii.
Bir araya gelip.
Orada biz gördük çok kötü şekilde polis muamelelerini kadınlara karşı, erkeklere karşı. Maalesef Manisa'daki arkadaşlarımıza karşı da, başörtülü arkadaşlarımıza da karşı hem tutuklama aslında istisnai olması gerekir, hem de dediğimiz gibi kelepçe istisnai. Yani şu açıdan hani mültecilerle ilgili biliyorsunuz yüzlerce binlerce bebek ölümü söz konusuydu, ama nasıl Aygan, hani 2 yaşındaki çocuğun ölümü herkesi,
bütün dünyayı ayağa kaldırdı ve her şeyi değiştirdi.
Manisa'daki arkadaşlarımızın da böyle aslında. Yani benzer pek çok başörtülü, başörtüsüz pek çok kadınların, erkeklerin, bütün Türkiye'deki ihlal edilmekte en temel hakları.
Muhalif duranların ama, diyelim daha evet. çok karşılaştığı bir muamele bu aslında. Evet. Genel olarak çok da şaşırtıcı değil baktığınızda. Ters kelepçe de var Türkiye'de. Yani buna evet. ilişkin fotoğraflar da bugün dün sosyal medyada çok fazla dolaştı. Hatta merdivenlerden sürüklenerek indiren kadınlar var. Saçlarından evet. sürüklenen kadınlar var, evet. eylemciler var. Bunlarla evet. ilgili yalnız yönetenlerin bir hassasiyeti yok da başörtülü bir kadına kelepçe takıldığı zaman bir hassasiyet ortaya çıktı. Yani Emniyet müdürü mesela 12 saat içinde görevden alındı.
Aynı Aydan da olduğu gibi. Yani bunu eleştirebilir miyiz? Yani niye Aydan'a bu şekilde bir oldun? Tam tersine yani mültecilerle ilgili
biraz farklı değil durumu, mi Fatma Hanım? Şunun için söylüyorum.
Aynı şekilde görüyorum. Şunun yani için söylüyorum. Mültecilerle ilgili nasıl gözümüze soktuysa bu da öyle oldu. Çünkü doğru. hani çok sıradan ev kadını işte bu zamana kadar tartif ettiğimiz hayır faaliyetinde bulunduğu için birden bu insanları kelepçeli olarak görmek Türkiye toplumunda bir şoka yol açmıştır. Bunu işte tartışmak için Türkiye'deki genel ihlalleri tartışmak için bir vesile görelim bence. Evet. Onun tarafından görelim.
Peki.
İflah olmaz bir insanım biliyorsunuz. Ama bir taraftan da tartışalım tabii ki yani. Başörtülü olsun, başörtüsüz olsun yapılan bu muamele kabul edilemez. Bunu altını tekrar tekrar çizelim ve tekrar tekrar yeni yeni mağduriyetler, yeni yeni ayrımcılıklar Türkiye toplumunda yaygınlaştırmayalım.
Bugün zamlardan birisinin Özgür Özel, CHP milletvekili Manisa'da gözaltındayken ziyaret ettiğini söylüyor ve onun açıklamasında var. Komşularım var, çocuklarım var, eve geldiler ve beni gözaltına aldılar. Tamam, emniyete çağırabilirlerdi, ben zaten giderdim ama onların önünde ellerime kelepçe taktılar ve çıkardılar diyerek ağladıklarını anlatıyor. Yani bir insanın aslında sosyal hayatıyla işte çevresiyle, çevresindeki itibarıyla nasıl oynanabileceğini de ortaya koyuyor aslında bu iki cümle, üç cümle.
Tabii
çok
ki. Yani bu çerçevede Katerina'nın çiğnenen onuru aklıma geldi. Yani birden insanın hayatı birden değişebilir. Çünkü Türkiye'de genel olarak hemen şüpheli etiketi kolaylıkla yapıştırılabilir. Artık sakıncalı mıdır diye. Evet. Ama Türkiye bunu aşacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü çok yaygınlaştı. Tersinden çok yaygınlaşmış olması bunların bir meşruiyetinin olmadığını inandırır ve toptan inşallah
bu sorunlarla uğraşmaz hale geliriz diyorsunuz.
Evet, yani her zaman için sorgulayıcı olmak.
Çünkü yönetimin duruşunu nasıl buldunuz bu konuda veya buna benzer konularda?
Yani son konuda çok doğruydu ama bunun aslında genelde söylenmesi gerekiyordu. Çünkü hatırlarsınız başbakan şunu söylemişti canlı bombalarla ilgili olarak, tutuklayamıyoruz çünkü hani diye.
Evet.
Şimdi demek ki nedir? Herkesi tutuklayamıyorsunuz. Yani canlı bombalar için bir tehdittir. O yüzden onlar için tutuklanmamasını meşrulaştırmak için söylemiyorum ama tutuklamak için gerçekten ciddi delillerinizin olması gerekiyor. Pek çok şu anda tutuklu olarak yargılanan insanlarla ilgili olarak iddianame bile yazılmamış durumda. Yani aslında bu tutumun yaygınlaştırılması gerekiyor. Yani iddianame yazmadan siz yani suçu somut bir şekilde göstermeden hiç kimseyi hürriyetinden mahrum edemezsiniz. Bu günümüzde değil, 400 yıl önceki İngiliz yasalarında yani İngiliz hak evet. gelişiminde bunlar var. Yani hiç kimse usulüne uygun bir şekilde yargılanmadan hürriyetinden mahrum edilemez. Yani bu 400 yıl önceye mi düştük? Neyle suçlandığınızı bilmeden tutuklu olarak, hatta işte kelepçeli olarak yargılanabiliyorsunuz. Ve kelepçe, ben polislere de çok şaşırıyorum. Yani oradaki kendilerini aslında küçük düşürmüş oluyorlar. Yani o kadınları bir şekilde kaçmaya çalışsalar yakalayamayacaklar mı? Yani kelepçe bir de o anlama gelir. Yani siz yani müdahale edemeyeceğiniz bir durumda hani kelepçelersiniz, daha rahat
işlem yapabilmek için belki.
Yani o kadınları kaçtığını yakalayamayacak mısınız? Eğer onu düşünüyorsanız zaten polis olmayın yani bana
biz
göre.
Fotoğrafa yani baktığınızda öyle bir durum olmadığını gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Bir taraftan
ediyoruz.
Devlet gücü gibi görülüyor ama tersinden bakmayı ben öneriyorum. Müdahale edemeyecek bir aziyette mi kendilerini görüyorlar? Tabii oradaki polislere değil benim sözüm. Onları o emri verenlere.
Talimat verenlere.
Evet, tabii ki.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Fatma Bostan Ünsal, siyaset bilimci, katıldığı ve Manisa'daki olaylarla ilgili bize görüşlerini aktı. Manisa ile ilgili bir iki bilgi daha verelim, öyle devam edelim. Nedir onlar? Valilikten bir açıklama yapıldı bugün bu meseleyle ilgili. Dedik ya, Fatma Bostan Ünsal'la konuşurken fark etmez, başı açık başı kapalı, ama valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler var. Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma gereği bir kısım insanların evlerinden alınarak emniyet ve adli mercilere intikali sağlanırken bazı tesettürlü bayanlara gerekmediği halde kelepçe takılması görüntülerinin medyaya yansıması üzerine kamuoyunda oluşan tereddüt falan diye devam ediyor. Yani bazı tesettürlü bayanlara gerekmediği halde tesettürlü olmaların altı çiziliyor. Yine soruşturmayla ilgili bilgiler de veriliyor. Uzun süredir devam ediyordu ve biz bunun altyapısını hazırladık ve talimat üzerine gözaltılar yapıldı. Ama gözaltılar yapılırken uygulanan yöntem yanlıştı. Bu yanlışlık üzerine de Emniyet Müdürü'nün görevden alındığını söylüyor. Ve şunu da hatırlatalım. Gün boyunca ters kelepçeyle cezalandırılan diyeyim aslında gözaltına alınırken bazı eylemcilerin fotoğrafları da sosyal medyada dolaştı ve bu tesettürlü kadınlara yönelik hassasiyetin niye diğer kadınlara gösterilmediği yönetim tarafından ya da bütün insanlara, bütün eleştiren insanlara, muhalif insanlara ya da zanlılara gösterilmediği biçiminde sorgulama aynı şekilde devam ediyor. Ancak az önce konuştuk, Fatma Hanım der ki olumlu yönünden bakalım. Aylan bebek gibi bu da Türkiye'de bir farkındalık yarattı. Bundan sonraki uygulama inşallah böyle olmayacaktır. Yönetimi de uyarmış oldu bu şekilde.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Ankara'da siyasetle ilgili bir iki not ileteceğim. Ondan sonra İstanbul'da önemli bir not var. Önemli bir toplantı var. Onunla ilgili bilgi vereceğiz. İklim meselesi. Yani bütün dünyanın ilgilendiği alan, bir savaşla, sokağa çıkma yasağıyla, şehitlerle, insanlar arasındaki kavgalarla, başörtülüyle, başörtüsüzle, kelepçelerle uğraşırken iklimle ilgili çok ciddi kaygılar var dünyada ve o kaygılar İstanbul'da hemen yanı başımızda masaya yatırılıyor. Onunla ilgili konuşacağız. Konumuz da olacak. Ama biraz siyaset diyelim. Mecliste milletvekillerinin kayıtları devam ediyor. Kayıtlar sırasında yine bir takım açıklamalar yapılıyor. İşte o açıklamaların bir bölümü Güneydoğu'ya ilişkin, orada süren çatışmalara ilişkin. Aynı zamanda muhalefet partilerinde içten içe kaynamalar da devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Muharrem İnce genel başkan adaylığını açıklamıştı. Mustafa Balbay bugün aday olduğunu söyledi ama olağan kurultay talep etti. Muharrem İnce ve Umut Orhan olağanüstü kurultay talep ederek adaylıklarını açıkladılar CHP'de. 77 il başkanı ise Ankara'da toplandı. Olağanüstü kurultaya karşı olduklarını söylediler onlar. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Yani CHP'de olağan ya da olağanüstü kurultay şu andaki görüntü biraz denge olarak söyleyelim. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana eğer aday olursa. Evet, Borçka, Artvin Borçka. Bugün oradan haber geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Aşırı bir yağış var Borçka'da. Doğuda bazı illerde kar yağışı başladı, kış başladı. Borçka'daki o görüntüler dehşet vericiydi. O ölenlerden birisinin çocuk olduğunu söyleyelim. Mahsur kalan ikisi ağır 11 yaralı da AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Borçka'da bir afet hali var. İşte bu afetler, değişen iklim, bütün bu meseleler İstanbul'da masaya yatırılıyor. İklim forumu yapılıyor İstanbul'da. İklim forumunda bugün ve yarın yapılacak ve birçok toplantı yapılacak. Onlarla ilgili biraz bilgi verelim size. G20'ye iklim için söyleyecek sözümüz var sloganıyla yola çıkıldı bu forum yapılırken. Aktivistler tarafından hazırlandı. Öneri ve fikir paylaşımları yapılacak bu forumlarda. İki gün Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyor toplantılar. O iki gün içinde Garanti Kültür Merkezi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyor. İki gün içinde birçok forum yapılacak. Birçok aktivist, birçok uzman bu forumlara katılacaklar. Ve orada iklimle ilgili kaygılarını, bulgularını, bilim adamları bulgularını, aktivistler kaygılarını dile getirecekler. Sonra bir takım komisyonlar oluşacak ve sonrasında da bu iletişim devam edecek. Yani dünya için kaygı duyan insanlar bir araya gelecekler buradaki forumdan sonra. Evet, bu forumla ilgili gelişmeler de gün boyu zaten haber bültenlerinde vardı. Bunları da size aktarmış olalım. Yani konuştuğumuz şey siyaset, konuştuğumuz şey çatışma, konuştuğumuz şey savaş. Ama bütün bunların içinde de insan var. İnsanların yaşaması içinse dünyaya ihtiyacı var. Dünyanın hırpalanmaması lazım. Ve çocuklarımıza da yaşanabilir bir şekilde bırakılması lazım. Yapılan birçok şeyden daha değerli bir organizasyon diyelim bu iklim toplantısı için. Birçok insan Türkiye'de ve dünyayı konuşuyorlar. Dünya daha uzun nasıl yaşanabilir, kılınır, bunun üzerinde kafa yoruyorlar. Evet, bitiriyoruz. Ne dedik? Silvan dedik. Silvan'da sokağa çıkma yasağı 10. gününe geldi. 10. gününde hala halkın ciddi tepkisi var. Ve insanlar sokağa çıkma yasağının bu kadar uzamasından dolayı yasak uygulanan bölgelerde, mahallelerde akrabalarının durumlarından endişe ediyorlar. İçeride 3 milletvekili var. HDP'liler de o 3 milletvekilinin durumundan endişe ediyorlar. 20'ye yakın milletvekili de, aralarında Figen Yüksekdağ da var, HDP'nin eş genel başkanı. O da Silvan'da ve Silvan'daki sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyorlar. Ama bugün gittikleri noktada emniyetten gördükleri muamelenin çok sert olduğu bilgisini ise o eylemi veya oradaki durumu izleyen gazeteci arkadaşımız bize aktardı. Devamında Suriye meselesini konuştuk. Rakka ve Musul arasındaki o kritik bölgeye Kürt güçlerinin yaptığı operasyon ve operasyonda kat edilen yoldan bahsettik. Ne kadar kritik ve stratejik olduğundan bahsettik. Ve sonrasında da geldik türban meselesine. Türban meselesini konuştuk. Sizler için Manisa'da türbanlı zanlıların kelepçeyle gözaltına alınmaları çok konuşulmuştu. Emniyet müdürü görevden alındı ve emniyet müdürü görevden alındıktan sonra da tartışmalar bitmedi. Çünkü sadece türbanlılara kelepçe takıldığı için bu eleştiriler gündeme getiriliyor diye ciddi tartışmalar sosyal medya üzerinden yürüdü. Emniyet müdürünün görevden alınmasına ilişkin talebinde Cumhurbaşkanlığından geldiği biçiminde hükümete yakın gazetelerde bilgi vardı. Son bir not iletelim. Dün akşam aslında heyecan yarattı. Zaman Gazetesi'ne bir baskın yapıldı polis tarafından. Zaman Gazetesi'nin önüne TOMA araçları gitti. Çevik kuvvetler gitti ve içeriye girdiler. Bir süredir biliyorsunuz Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'nun kayyuma devredileceği konuşuluyordu. O hareket mi yapılıyor, o adım mı atılıyor diye soru işaretleri belirdi ama kısa süre sonra bugün televizyonu ve bugün gazetesiyle Millet Gazetesi'nin başına getirilen kayyumların şikayeti üzerine savcılığın talimatıyla polislerin Zaman Gazetesi'ne gittikleri anlaşıldı. Özgür Bugün ve Özgür Millet adıyla basılan gazetelerin Zaman Gazetesi'nde basılıp basılmadığı kontrol edildi. Bu sırada Zaman Gazetesi'nden gelen mesajlarda yazı işleri toplantılarına da polislerin dahil olduğu, birçok özel eşyanın da aramaya tabi tutulduğu biçiminde serzenişler vardı. Sonrasında polisler toplandılar ve ayrıldılar Zaman Gazetesi'nden. Bu bilgiyi de aktaralım. Arkadaşlarımızın hazırladığı bu akşam için bitiriş müziği U2'dan With or Without You. Necdet seçmiş bunu. Necdet için çalsın. Yarın buradayız saat 17.30'da. Sizi de bekliyoruz. Bütün gündemin başlıklarını konuşacağız. Umuyoruz ki hafta sonunda şöyle güldürecek, hoşumuza gidecek, herkesi böyle rahatlatacak meseleleri konuşalım. 17.30'da buradayız. VSFM'de. Görüşmek üzere. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.